Ayrım 7.
Yıllar geçiyor, ilkbaharlar, yazlar, sonbaharlar, kışlar birbirini kovalıyor, ustalar, işçiler gidiyor, tekrar dönüyorlardı. Artık Dirina'nın üstü çatılarla kaplanmıştı. Bu kurulan iskeleler yüzünden, kerestelerin, tahtaların birbirine karışmasından ortaya tuhaf bir şekil çıkmıştı. İki ucunda tahtadan yapılmış kocaman vinçler yükseliyordu. Vinçler sıkı sıkıya bağlanmış olan salların üstüne çakılmıştı. Irmağın her kıyısında ateşler yanıyor, bu ateşlerde kurşun eritilerek sütunlardaki deliklerin içine dökülüyor, taşlar birbirine yapıştırılıyordu. Üçüncü yılın sonlarına doğru böyle büyük yapılarda her zaman rastlanan büyük bir felaket oldu. Ortadaki sütunu tamamlıyorlardı. Bu sütun hepsinden yüksek, hepsinden genişti. Hele üst bölümü. Çünkü kapıya ona dayanacaktı. Büyük bir taş bloku taşıdıkları sırada işler durdu. İşçiler başlarının üstünde kalın halatlarla bağlı duran bu kocaman dört köşe taşın çevresinde kaynaşmış duruyorlardı. Antoni'nin yardımcısı olan Arap koşarak geldi. Yıllardan beri dünyanın dört köşesinden toplanıp gelen bu insanların aralarında icat ettikleri o çapraşık dille emirler vermeye başladı. O sırada anlaşılmayan bir nedenle halatı gevşettiler. Kocaman taşın ilkin bir köşesi kaydı, sonra olduğu gibi telaşından hiç yukarı bakmayan, hep aşağı bakan, bundan ötürü de taşın üst düşmekte olduğunu görmeyen Arap'ın üstüne yıkıldı. Taş blok bir mucize olarak gerektiği yere düştü ama düşerken Arap'a çarptı, vücudunun alt yanını altına alarak ezdi. Herkes koşuyor, yardım istiyor, bağırıyordu. Birkaç dakika sonra Antoni yetişti. Genç zenci ilk baygınlıktan ayılmaya başladı. Dişlerini sıkmış inliyor, umutsuzluk ve korkuyla Antoni ustanın yüzüne bakıyordu. Antoni usta kaşları çatılmış, sapsarı olmuş, taşı kaldırmaları için gerekli emirleri veriyordu. Ama hiçbir şey kâr etmedi. Genç adamın ağzından kan boşandı, nefesi tıkandı, gözleri buğulandı. Yarım saat sonra da Antoni'nin ellerine sımsıkı sarılmış olarak ruhunu teslim etti. Arap'a uzun zaman unutamayacakları hazin bir cenaze töreni yapıldı. Bu genç vücudun yarısını taşıyan tabutu izlemek, onu bir süre omzuna almak için bütün Müslümanlar evlerinden çıkmışlardı. Antoni Usta onun mezarı üstüne köprünün taşlarından güzel bir kitabe dikti. Dulce Con da henüz küçük bir çocukken açlıktan ve sefaletten kurtardığı bu oğlanın ölümü onu altüst etmişti. Orada bir rastlantıyla gelip yerleşmiş birçok zenci ailesi vardı. Bu kazaya rağmen işler durmadı. O yıl ve ertesi yıl kış yumuşak geçti. Aralık ayının sonuna kadar çalışabildiler. İnşaatın 5. yılı geliyordu. Şimdi tahta, taş ve çeşitli madenlerden yapılmış olan bu biçimsiz çember derlenip toplanmaya başlamıştı. Meydana giden yolun kenarındaki düzlükte yapılan han da hayli ilerlemişti. İskelelerini bile sökmüşlerdi. Bu köprüyle aynı taştan yapılmış iki katlı çok büyük bir binaydı. Hala içinde ve dışında çalışıyorlardı ama zarafeti, büyüklüğü, çizgilerindeki uyum ve dayanıklı malzemesiyle kasabada yapılan binalardan bambaşka olduğu artık anlaşılıyordu. Bu sarımtırak, beyaz bir taştan yapılmış, üstü koyu kırmızı kiremitlerle örtülmüş olan yapı, incecik oyulmuş bir sıra zarif penceresiyle şimdiden sonra kasabanın günlük yaşamına karışacak, onun bir parçası olacaktı. Bu taş han, onun güzelliği karşısında hayran kalan halka İnanılmayacak derecede görkemli bir anıt gibi geliyordu. Onu bir vezir yaptırmıştı. Onlara öyle geliyordu ki böyle bir handa ancak bir vezir kalabilirdi. Irmağın üstündeki birbirine karışmış biçimsiz tahta yığını da artık incelmeye başlamıştı. Arasından güzelim banya taşlarından yapılmış köprü gittikçe daha iyi görünüyordu. Kah yalnız, kah grup halinde işçiler çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu çalışmalar şimdiye kadar halkın gözüne birbiriyle ilgisi olmayan saçma şeyler gibi görünmüştü. Artık en kuşkulu kişilerin yüreğine bile bir inanç gelmişti. Bu karmaşık tahta yığınının altında bir köprü vardı. Eşsiz bir anlayış ve kusursuz bir planla yapılmış bir köprü. İlkin kıyılara en yakın ve en küçük olan kemerler ortaya çıktı. Sonra birer birer ötekiler de görünmeye başladı. Sonunda en son iskelede sökülüp atılınca 11 kemerinin üstündeki görülmemiş güzellikte köprü bütün büyüklüğüyle halkın göz önüne serildi. Bu yepyeni ve heyecan verici bir görünümdü. İyi düşünceleri olduğu kadar kötü düşüncelere de pek çabuk kapılan Vişegradlılar kuşkularından ve tereddütlerinden utanıyor, bu şaheseri hayranlıkla seyrediyor, heyecanlarına gem vuramıyorlardı. Henüz köprüden geçmek için izin çıkmamıştı. Ama halk kıyılarda, özellikle kasabanın en büyük bölümüyle ticaret bölgesinin bulunduğu sağ kıyıda toplanıyor, köprünün üstünden gelip geçen, kapıyanın parmaklıklarını cilalayan işçilere bakıyorlardı. Vişegradlı Müslümanlar da sonucu üzerine 5 yıl en kötü tahminlerde bulundukları bu eseri gizleyemedikleri bir hayranlıkla seyrediyorlardı. Duşçeli, kısa boylu bir hoca sevinç ve heyecan içinde söyleniyordu. Size söylememiş miydim, padişahın elinden bir şey kurtulmaz diye? Yapamayacaklar, yapamazlar diyordunuz. İşte görüyorsunuz, yapıldı. Hem de köprü, ne şahane şey. Kimse onun böyle bir şey söylediğini hatırlamamakla birlikte yine de herkes söylediğini doğruluyordu. Hatta hoca onlarla birlikte köprünün de bu inşaatı yaptıranın da aleyhinde konuşmuştu. Şimdi herkes, ama herkes derin bir hayranlık ve sevinç içinde şöyle diyordu. Efendiler, hey efendiler, şu kasabamızda biten harikaya bakın. Bir vezirin zeka ve gücünü görüyorsunuz ya. Gözünü çevirdiği yerde hemen bir vakıf doğuyor, çevreye mutluluk getiriyor. Kısa boylu neşeli hoca, durun daha bu bir şey değil diyordu. Pazara götürülecek bir hayvan gibi onu nasıl süslüyor, parlatıyorlar baksanıza. Taşkınlıkta adeta yarış ediyor, birbirinden daha güzel, daha güçlü yeni sözler bulmaya çalışıyorlardı. Yalnız Ahmet Şeta cimri ve huysuz bir adam olduğundan eseri de onu övenleri de küçümsüyordu. Zengin bir erzak tüccarıydı. Sarı yüzlü, keskin bakışlı, kara gözlü, yapışmış gibi duran incecik dudaklı bir adamdı. Bu güzel Eylül güneşinde gözlerini kırpıştırarak eski iddialarını diretiyordu. Kimi insanların öyle sebepsiz ve mantıksız kinleri vardır ki başkalarının yaratıp icat edebileceği her şeye karşı cephe alırlar. Hayranlık içinde köprünün kalelerden bile daha dayanıklı olduğunu söyleyenlere küçümseyen bir tavırla durun bakalım diyordu. Hele şu büyük su baskınları olsun, o zaman ne olacağını görürsünüz. Herkesin canı sıkılıyor, kimse onun sözlerini kabul etmiyor, herkes hep bir ağızdan köprüde çalışanları, hele yüzünde kibar bir gülümseme, sanki oyun oynuyormuş gibi telaşsız bu saygıdeğer eseri meydana getiren Arif Bey'i övüyordu. Ama kimseye söz hakkı tanımayan Şeta, hadi canım diyordu, eğer yeşil sopası disiplin ve zalimliğiyle abid ağa olmasaydı, bu harem ağası böyle kollarını arkasına bağlayarak ve sırıtarak bu köprüyü bitirebilir miydi? Bu genel heyecandan kendine yapılmış bir hakaret gibi sıkılan Şeta, öfkeli öfkeyle dükkanına döndü ve her günkü yerine oturdu. Buradan ne köprü ne de güneş görünüyordu. Köprüye Şeta'dan başka herkes hayrandı. Bu heyecan dalgası gittikçe artıyor, köylere kadar yayılıyordu. Ekim'in ilk günlerinde Arif Bey, köprünün açılması şerefine bir tören düzenledi. Vezirin masraf için verdiği paranın hepsini 10 parasına bile ilişmeden harcayan, zararsız bir sertlikle, bulunmaz bir dürüstlüğe sahip olan bu adam, bu eserin en önemli kişisiydi. Vezirden çok ondan konuşuluyordu. Onun için hazırladığı tören de zengin, parlak ve güzel oldu. Bekçilere, işçilere hem elbise hem para dağıtıldı. 2 gün süren ziyafetler verildi. Her isteyen gelebiliyor, vezirin şerefine yiyor, içiyor, çalıyor, oynuyor, şarkı söylüyordu. At koşuları yapıldı, fakirlere et ve tatlı dağıtıldı. Köprüyü kasabaya bağlayan pazar yerinde kazan kazan helva pişti ve sıcak sıcak halka dağıtıldı. Bayramda bile şeker yemeyenler bol bol şeker yedi. Kasabanın çevresindeki köylere kadar helva yiyen herkes, sadrazama ve eserlerine uzun ömür vermesi için Allah'a dua etti. Kazanın başına 14 defa gelen çocuklar vardı. Aşçılar artık onları tanımışlar, kepçelerle kovalıyorlardı. Bir çingene çocuğu helvayı fazla kaçırdığından o gece öldü. Bu gibi olaylar halkın hafızasında yer ediyor, köprünün yapılışı üzerine anlatılan hikayelerde yer alıyordu. Ondan sonraki yüzyıllarda böyle namuslu yöneticilere, bu tür törenlere artık rastlanmaz olmuştu. Onlar da periler, Stoya, Ostoya hikayeleri gibi masallaşmıştı. İlk günler ve ziyafet günleri köprüden insanlar sel gibi gelip geçti. Çocuklar koşarak, daha büyükler ağır ağır yürüyerek ve konuşarak, gözleri önlerine serilen ufku seyrederek geçiyorlardı. Kimse bu eğlenceden geri kalmak istemiyordu. Herkes sanki yeteneklerinin çoğaldığını, gücünün arttığını duyuyor gibiydi. Sanki bir mucize bütün başarıları onların erişebileceklerini bir çerçeve içine getirmişti. Hayatın bilinen elemanlarına, gökyüzü, toprak ve suya birdenbire bir eleman daha katılmış gibiydi. Hayırsever birinin çabasıyla insanların en eski rüyalarında en büyük isteklerinden biri gerçekleşivermişti. Suyun üstünde yürümek ve mesafeleri yenmek. Yerli Müslüman gençleri helva kazanlarının yanında kola oynuyor, oynaya oynaya köprüye geliyor, orada sanki yeryüzünde yürümüyor, havada uçuyor gibiydiler. Kapıyanın içini bir dolanıyor, orada sanki taşların sağlamlığını denemek ister gibi ökçelerini vura vura tepiniyorlardı. Çocuklar da hiç durmadan tepinen bu gençlerin etrafını alıyor, bir tahta perdeden geçer gibi bacakları arasından geçiyor, kolonun ortasına gelip duruyorlardı. Bunca yıldır sözü edilen köprünün ortasında tam mutsuz zencinin duvara örülmüş olduğu ve geceleri hayaletinin dolaştığı söylenilen kapıyanın üstünde bulunuyorlardı. Koladan zevk alıyor ama tıpkı hayatta olduğu ve köprünün üstünde çalıştığı zamanki gibi Arap'tan da ödleri patlıyordu. Bu yüksek ve tuhaf köprünün üstündeyken onlara öyle geliyordu ki sanki analarından babalarından çoktan ayrılmışlar, olağanüstü yapıların yapıldığı, görülmemiş oyunların oynandığı, kara derili adamların ülkelerinde kaybolmuşlardı. Korkudan titredikleri halde ne o şahane kapıyanın üstüne oynanan kolodan ayrılabiliyor ne de arabı akıllarından çıkarabiliyorlardı. Ancak yeni bir mucize dikkatlerini başka bir yere çekebildi. Muta diye çağrılan Murat adlı bir genç, Nezukalı Turkoviçlerin ağa ailesinden bir divaneydi. Ona kasabada daima takılırlardı. Şimdi birdenbire köprünün taş korkulu üstüne sıçramıştı. Çocuklar bağırıyor, korkudan dona kalan büyükler aşağı inmesi için ona sesleniyorlardı. Ama divane hiç aldırış etmiyor, kollarını açmış, başını arkaya atmış, ayaklarını birer birer öne atıp dans ediyormuş gibi ilerliyordu. Arsız çocuklarla birkaç serseri de yanı sıra gidip onu kışkırtıyorlardı. Köprünün öbür ucunda ise ağabeyi Ali Ağa elinde sopa onu bekliyordu. Gelir gelmez bir temiz dövdü. Birçokları da yarım saat yürüyerek Kalata ya da Mezalina'ya kadar gidiyor. Karanlık iki dağın arasında çeşitli büyüklükteki 11 kemeriyle yeşil suların üstüne tuhaf arabeskler çizen, uzaktan hafif ve bembeyaz görünen köprüyü seyrediyordu. İşte o sırada üstü yazılı beyaz bir mermer getirdiler. Kapıya da parmaklıkların üstünde 3 arşın kadar yükselen kırmızı duvara yerleştirdiler. Uzun zaman halk bu yazılı taşın çevresinde toplandı. Onu seyretti. Sonunda Müslüman bir din adamı, az çok okuması olan bir genç, bir fincan kahvenin hatırı için ya da salt iyilik olsun diye onu güç bela okuyabildi. Günlerce bu manzum satırlar belki 100 kez hecelendi. İstanbullu bir şair olan Baki tarafından yazılmıştı. Baki, kitapta herhalde bir dizgi yanlışı olarak Badi yazılmış ama biz onun o çağların büyük şairi Baki olduğunu tahmin ediyoruz. Bu vakfı yaptıranın adını, sanını ve rütbesini köprünün tamamlandığı mutlu yılı Hicri 979, miladi 1571 yazıyordu. Baki ahenkli hafif manzumeler yazarak büyük anıtlar yaptıran ya da onaran büyüklere sunardı. Onu yakından tanıyan ve kıskananlar onun üstüne yazı yazmadığı yalnız gök kubbe kaldı derlerdi. Ama o da para kazanmasına bakmayarak daima bir beddua gibi her şairin yakasına yapışan sefaletin pençesinden kurtulamıyordu. Bu kasaba halkının eğitimi kıt, kafası kalın ve hayal gücü zengin olduğundan yazıyı herkes kendine ve anlayışına göre yorumluyordu. Bu da bir toplumun önüne serilen her metin gibi orada iyi niyetli ya da kötü niyetli, akıllı ya da deli, bilgili ya da cahil herkesin istediği gibi yorumlayacağı, ölümsüz bir taşın üstünde ölümsüz kalacak bir yazı oldu. Dinleyenlerden de herkes karakterine en uygun, kulağına en tatlı gelen mısraları hatırında tutuyordu. Ve böylece orada herkesin gözü önüne serilen bu yazı, sert taşa kazılmış bu mısralar ağızdan ağza geçerken başka kılığa bürünüyor, bazen şaşılacak kadar değişiyordu. Yazının anlamı şuydu: İşte çağının akıllı, büyük adamlarının en büyüğü ve en akıllısı olan Mehmet Paşa, yüreğinin en büyük isteğini gerçekleştirdi. Çabası ve fedakarlığı sayesinde Dirina'nın üstündeki bu köprüyü yaptırdı. Hızlı akan bu derin suların üstüne ondan önce gelenlerin hiçbiri köprü kuramamıştı. Bu yapının sağlam olmasını, hayatının mutluluk içinde geçmesini, yaşlılığında hiç keder görmemesini Allah'tan dilerim. Çünkü hayatında altınla gümüşü mübarek vakıflar uğruna harcadı. Bu gibi amaçlara harcanan servetin heba olduğunu da kimse iddia edemez. Bu yapı bittiği zaman bütün bunları yakından gören Baki bu mısraları yazdı. Bu tesisi ve mucizeli bir güzellikte olan bu köprüyü Allah korusun. En sonunda halk buna da doydu. Hayranlığı sona erdi. Köprünün taşlarını da yeteri kadar çiğnedi. Mısraları dinlemekten bıktı. İlk günlerin harikası artık günlük yaşamlarına karışmıştı. Artık köprünün üstünden üzgün, düşünceli, dalgın, altından akan bu gürültülü sular gibi ilgisiz geçiyorlardı. Sanki hayvanlarıyla gelip geçerken çiğneye çiğneye oluşmuş yollardan biriymiş gibi. Duvarın üstündeki kitabede yer alan yazılar da bütün benzerleri gibi süstü. Artık ırmağın sol kıyısındaki yol öteki tarafta ovadaki yolla birleşti. Yosunlu siyah sal garip salcısıyla birlikte ortadan kayboldu. Vaktiyle zorlukla inip çıktıkları, kenarında bekleyip o kadar güçlükle karşıdan karşıya seslendikleri o kumlu kayalar son kemerlerin derinliklerinde kalmıştı. Şimdi bütün bu zor geçitler azgın sularla birlikte sihirli bir el değmiş gibi aşılıveriyordu. Bütün bu engellerin üstünde kanatlanmış gibi doğrudan doğruya bir kıyıdan öbürüne geçiliyordu. Bunun içinde at nallarının altında sanki incecik bir taştan yapılmış gibi öten bir dağ kadar dayanıklı, sert, uzun ve geniş köprüyü baştan başa geçmek yeterdi. Kulübeler, tahta değirmenler ve gerektiği zaman yolcuların geceyi geçirdikleri barakalar da ortadan kalkmıştı. Onların yerinde şimdi her gün yolcusu çoğalan sağlam ve rahat bir kervansaray yükseliyordu. Hana düzgün çizgili bir kapıdan giriliyordu. Kapının her iki yanında parmaklıklı iki büyük pencere vardı. Parmaklıklar demirden değil, tek parça kireçli bir taştan yontulmuştu. Dikdörtgen biçimindeki kocaman avlusunda eşyaları ve malları koymak için bol bol yer vardı. Çevresinde 36 odanın kapısı sıralanıyordu. Ahırlar arkaya, tepenin üstüne yapılmıştı. Onlar da saltanat haraları gibi taştan yapılmıştı. Edirne'den Saraybosna'ya kadar bu hanın bir benzeri daha yoktu. Her yolcu, hayvanları, hizmetkarlarıyla bedava yiyip içerek bir gece burada kalabiliyordu. Bütün bunlar da köprü gibi Mehmet Paşa'nın vakıfları arasındaydı. 60 yıl kadar önce bu dağların ardında yükseklerdeki Sokoloviç köyünde doğmuştu. Çocukluğunda başka Sırp çocuklarıyla birlikte kan bedeli olmak üzere İstanbul'a götürülmüştü. Kervansaray'ın masrafı Mehmet Paşa'nın mal mülk yatırarak kurduğu vakıftan sağlanıyordu. Bunlar Macaristan'ın son fethedilen yerlerinden alınan ganimetlerdi. Köprünün ve kervansarayın yapılmasıyla birçok zorluk ve acı ortadan kalkmış oldu. Sadrazamın çocukluğunda Vişegrad'ın salından hatıra kalan o anlaşılmaz acının da artık dinmesi gerekti. Ama bu acıyı duymadan yaşamak, yaptırdığı vakfiyenin verdiği huzur içinde uzun süre yaşamak ona nasip olmayacakmış. Kervansaray yeni yeni işlemeye başlamıştı ki Mehmet Paşa o göğsünü bölen sancıyı son olarak tekrar duydu. Bir cuma mahiyetiyle birlikte camiye giderken üstü başı perişan, meczup bir derviş ona yaklaşmıştı. Sadaka istemek için sol elini uzattı. Mahiyetinden birine 10 para vermesini söylemek üzere başını çevirdiği sırada adam sağ eliyle kolundan bir kasap bıçağı çıkardı ve vezirin 2 kaburgası arasına sapladı. Mahiyetindekiler hemen dervişi öldürdüler. Öldürenle öldürülen aynı anda ruh teslim etti. Caminin önünde gri taşların üstünde bir süre yan yana yattılar. Kanlı canlı ve şişman bir adam olan katil indirdiği darbeden hala hızını alamamış gibi kollarını bacaklarını açmış olarak yere uzanmıştı. Sadrazam da hemen onun yanında entarisinin göğsündeki düğmeler çözülmüş, kavuğu ileriye yuvarlanmış bir halde yatıyordu. Son yıllar içinde zayıflamış, kamburlaşmış, solgun yüzünün çizgileri sertleşmişti. Şimdi böyle göğsü bağrı açık, başı çıplak, kanlar içinde yatarken daha bir dakika önce Osmanlı İmparatorluğunu yöneten devlet adamından çok öldürülmüş Sokoloviçli bir köylüye benziyordu. Vezirin ölüm haberi kasabaya aylar sonra geldi. O da kesin olarak değil, gerçek ya da yalan olduğu bilinmeyen bir fısıltı halinde. Osmanlı İmparatorluğu kötü haberlerin, felaketlerin ağızdan ağza yayılmasından hoşlanmazdı. Hatta o felaket komşu bir ülkeden geçse bile. Zaten o çağlarda sadrazamın ölümünden uzun uzun söz etmek kimsenin işine gelmiyordu. Onu ortadan kaldırmayı başaran düşmanları resmi bir cenaze töreni düzenleyerek yaşadığı çağın anılarını da kendisiyle birlikte gömmek istiyorlardı. Mehmet Paşa'nın çoğu İstanbul'da olan akrabalarına, iş arkadaşlarına ve taraftarlarına gelince eski sadrazamdan elden geldiğince az konuşulmasından memnundular. Çünkü ancak bu yolla yeni yöneticilerin gözüne girebilir ve geçmişi onlara unutturabilirlerdi. Ama Dirina üstündeki iki güzel eseri yaşıyor, kasaba ve çevresinin gerek ticareti gerek ulaşımı üstünde büyük bir etki yapıyordu. Bu etki yaşayanlara, ölülere, düşenlere, yükselenlere hiç aldırış etmeden sürüp gidiyordu. Kasaba dağlardan ırmağın kenarına doğru inmeye başladı. Genişledi, büyüdü ve taş köprüyle Taş Ahan adını verdikleri kervansarayın çevresinde toplandı. Köprü kapıyasıyla ve çevresinde kasabasıyla böyle gelişti. Bundan sonraki 300 yıl içinde köprünün kasabanın büyümesine ve halkın yaşamı üzerinde oynadığı rol yukarıda söylediğimiz biçimde kaldı. Anlamını ve varlığını dayanıklılığına borçluydu. Kasabada bıraktığı ışıklı iz hiç değişmedi. Dağların gökyüzüne çizdiği profilin hiç değişmediği gibi. Ay durmadan büyüyüp küçüldükçe, kuşaklar birbirini kovaladıkça o kemerlerinin altından akan su gibi değişmeden akıyordu. Elbette o da zamanla eskidi ama yalnız insan ömründen değil kuşakların akıp gidişinden daha yavaş bir ölçüde. Bu yüzden eskiliği gözle görülemiyor ve ölümlü olmakla birlikte ölümsüze benziyordu. Çünkü sonunu hiç kimse göremiyordu. Birinci yüzyıl geçti ama çok uzun sürdü. Hem insanlar hem gördükleri işlerin çoğu için tehlikeli oldu. Yalnızca büyük yapılar üstünde iz bırakmadan akıp gitti. Köprü kapıyasıyla karşısındaki kervansarayı ile olduğu gibi kaldı ve ilk günkü gibi de işlemekte devam etti. İkinci yüzyılda böyle geçebilirdi. Mevsimler gelir geçer, kuşaklar birbirini kovalar ama yapılar değişmezdi. Ama zamanın yapamayacağını, önceden görülmeyen uzak olayların beklenmedik kargaşalıkları yaptı. O çağda 17. yüzyılın sonlarında Türk ordularının 100 yıllık bir işgalden sonra çekilmeye başladığı Macaristan üzerine Bosna'da birçok şarkı söyleniyor, konuşmalar geçiyor, fısıltılar dolaşıyordu. Birçok Bosna beyi elde silah, Macaristan'daki arpalığını, toprağını savunurken can vermişti. Şimdi bu ölenlerin daha mutlu oldukları söylenebilirdi. Çünkü birçok Bosnalı sipahi Macaristan'daki zengin ve rahat yaşamından sonra şimdi Bosna'daki bakımsız ve verimsiz toprağın sıkıntılı ve yoksul yaşamına dönüyordu. Bu olayların uzak ve hafiflemiş bir yankısı da buralara kadar geldi. Ama bu küçücük kasabanın şarkılar diyarı Macaristan'la bir ilgisi olabileceği kimsenin aklına bile gelmemişti.